Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Her hafta bu saatlerde radyonuz TGRT FM'de sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, zaman zaman sizlere eski İstanbul hayatını, eski Osmanlı yaşantısını anlatan değerli kalemlere, hatıra sahibi görmüş geçirmiş kimselere yer veriyoruz. O hayat ki bugün geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer dedirtiyor insana. Bu kalemlerden birisi de Ragıp Akyavaş, değerli dinleyiciler. Ragıp Akyavaş harbiyeyi bitirmiş, sadrazam yaverliği yapmış Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında. Bilahare Hukuk Fakültesi'nde bitirerek askeri hakim olarak uzun yıllar hizmet vermiştir. Askerliği zamanında cepheden cepheye koşmuş, İstanbul'da doğup büyümüş, görmediği tanımadığı insan kalmamış, padişahların sofrasında bulunmuş, hizmetinde bulunmuş, sadrazamların hizmetinde bulunmuş, görmüş geçirmiş ve çok şükür ki bunları daha sonra emekli olduktan sonra atıldığı gazetecilik hayatında neşretmiş. Ragıp Akyavaş aklınıza gelen her mevzuda mutlaka bir hatıra anlatacak bir değerli kalemdir. Bu hafta Ragıp Akyavaş'tan bazı hatıraları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, ilk hatırası Kürtçüler üzerine. Kürtçüler kapısını anlatırken bazı hatıralarını naklediyor Ragıp Akyavaş, Ragıp Bey. İstanbul'da meşhur Kalpakçılar başında bir Kürtçüler çarşısı vardır. Halen Kürtçüler kapısı diye anılır. Bu çarşıyı baştan aşağıya kadar Kürtçü dükkanları doldururdu. Vaktiyle meşhur olan Kürtler samur, misk, sansar, sincap, kakum, ördek boğazı, kuğu boğazı, tilki boğazı, alaca geyik, kunduz, kaplan, aslan gibi kıymetli ve çeşitli Kürtler burada satılırdı. Ördekbaşı, ya ördeklerin başından adından anlaşılacağı gibi başındaki küçük yeşil parçalardan yapılan kürklerdi. Yüzlerce belki binlerce ördeğin başından yolunarak yeşil yaldızlı tüylerinden yapılırdı bu kürkler. Göz kamaştıracak kadar güzel ve o nispetle de kıymetliydi. Ekseriya gelinlerin giydikleri boy kürklerine kaplanırdı. Kış mevsimi yaklaşınca çarşının faaliyetleri artardı. Arı kovanı gibi işlerdi. Kadın erkek kürk kapları bu dükkanlara getirilir, istenilen kürkü kürkçülere kaplatırlardı. Zengin konaklarına ise kürkçüler sureti mahsusa da çağrılırdı. Kürkler göz önünde kesilir, biçilir, günlerce çalışırlardı. Tabii o zamanlar kürk dışa değil içeriye kaplanıyor. Dışı kumaş, kıymetli kumaş, içi kürk. Yalnızca kumaşın kenarlarından kürk belli oluyor. Çünkü kürk süs için değil, ısınmak içindir. Tanzimattan sonra Avrupalılarla münasebet çoğalınca, resmi hayatta, hususi hayatta onların kılık kıyafeti moda oldu. Daha evvelki zamanlarda kürkün erkekler için kuvvet verici bir hastaya malik olduğuna inanılırdı. Bu itikat yavaş yavaş kuvvetini kaybedip, kürk de resmiyetten çıkarılınca, tabiatıyla halkında kürk erabeti azalmaya başladı. Kürk ve kürkçülük sanatı sönmeye yüz tuttu. Hele meşrutiyetten sonra erkeklerden hemen hemen kürk giyen kalmadı. Avrupa modası gereğince kürk erkeklerin sırtından çıkarıldı, hanımların narin omuzlarına kondu. yeşilbaş ördeklerin, kakumların, samurların yerini göz kamaştıran, gönül avlayan ziblinler, bizonlar, astraganlar, şinşillalar, minkler neler neler doldurdu. Yakın diyebileceğimiz zamanlara gelinceye kadar kürk bugünkü tarzda giyilmezdi. Tüyleri içeride kalırdı, bedeni sarar ve ısıtırdı. Dışı da atlas, gron, çuha, elhasıl biri birinden fahir, gösterişli kumaşlarla kaplanırdı. En ağırbaşlı, en resmi kap gençler için sarı, yaşlılar için lacivert renkte olurdu. Çocukluğumuzda ev halkını güldürmek için tuhaflık olsun diye kürkü ters, yani bugünkü gibi giyerdik. Müverrih süruri vardır, hicviyatı hicivleri çekilir belalardan değildir. Rahmetli tarih düşürmekteki maharetiyle de meşhurdu. Sevmediği insanlardan birinin kürkünü o zamanın anlayışına göre ters giydiğini görünce şöyle hicvetmiş. Mest olup fervesini tersine giymişti köpek, ayıya döndü de çingeneler oynattı anı. Ya diline düşmeye görsün insan, ferve kürk demek. Evliya Çelebi, Sultan 4. Mehmet'in huzurunda İstanbul esnafı tarafından yapılan bir geçit resmini anlatırken, Mahmut Paşa Çarşısı'ndan Rum kürkçüler başka bir alayı azim ile nice yüz kürkleri ters giyip geçerler diye tarif ve tavsif etmiştir. Değerli dinleyiciler, Garp Türkçesinde oturmak, kendini bir yere, bir şey üzerine koymak, yerleşmek, eğleşmek, dibe çökmek, iskan ve ikamet etmek, padişahlar için tahta çıkmak manasına geldiği gibi vakit geçirmek, sohbet etmek manasına da gelir. Umumiyetle şarklılar oturarak vakit geçirmeyi sevdikleri için, misafirliğe gidelim demeyiz de sanki hiç oturmuyormuş gibi oturmaya gidelim deriz. Oturmak mastarından bazı mürekkep kelimeler de yapmışızdır. Mesela bir yerde bir arada oturanlara oturdaş, kısmet bekleyen kızlara da oturgan kız denirdi eskiden. Garplı ile şarklı arasında iki fark olduğunu söylerler. Birincisi caddenin ortasında veya yaya kaldırımında durup çene çalmak. İkincisi olduğu yerde oturmaktır. Garplının ne erkeği ne kadını sokak ortasında durup sohbet eder. Şarklı çömelip oturmayı sever, garplı ayakta durmayı. Tuna'nın öte tarafındaki sanatkar kemanını ayakta çalar, resitalini ayakta verir. Bu taraftakiler ise bunları oturduğu yerde yapar. Garplının kokteylinde, soğuk büfesinde olduğu gibi, sıdacı leyleği misali ayakta yemek içmek usulü şarklıda yoktur. Hatta bizde bu gibi ayakta yemek yemeyi nimete saygısızlık, hatta günah sayarlardı. Buna yemek yeme değil tıkınma derdik. Yarı şarklı, yarı garplı ailelerin düğünlerine, sünnet cemiyetlerine, muhtelif vesilelerle yapılan toplantılarına bakınız. Hepimiz oturduğumuz yerde kakılıp kalır, süzüm süzüm süzülürüz. Eğer tabii bir zorlamaya maruz kalmazsak hiçbir hareket göstermeyiz. Oturduğumuz yerden kımıldamayız. Hoplamayı zıplamayı, sağa sola gitmeyi hafiflik sayarız. Hasılı, şarklı, minder üzerinde doğup minder üzerinde büyüdüğü için rahatı oturmada bulmuştur. Doğrusunu isterseniz köşe minderinin, erkan minderinin üzerinde edilen rahat, garplının numara numara kral ismi taşıyan kanepe koltuklarında bulunmaz. Sıcaktan bunaldığımız mevsimlerde, Kanlıca'da veya Çubuklu'da yalınızın sedir üzerine atılmış minderde kendinizi düşünün. Sırtınızda sakız gibi patiska bir entari, belinizde örme kuşak, başınızda beyaz takke, ayaklarınızda şıbıdık terlikler, Karadeniz'den püfür püfür rüzgar eser, siz bu rüzgarın karşısında sine püryan bağdaş kurup oturmuşsunuz. Ne keyiftir bu. Garplılar bağdaş kurup oturmanın zevkini bilmez. O kas katı gömleğiyle kanepenin üzerinde oklava gibi oturmayı sever. gider. İzaha lüzum yok, hepimiz biliriz, kopkoyu Türkçe bir kelimedir. Üzerine oturmak için ot, pamuk ve yün doldurulan kalın şilteye denirdi. Minder denince üzerimize bir gevşeklik gelir. Hemen yayılıp oturalım deriz. Eski evlerimizin demirbaş eşyası idi. Çeşitleri olurdu. Erken minderi, köşe minderi, rahle minderi, araba minderi, kayık minderi, mukabele minderi gibi. Minder üzerine birçok tabirlerimiz vardır. Mesela mindere çıkmak. Tanzimattan evvel memurlar resmi dairelerde minderde oturdukları için devletin yazı işlerinin görüldüğü kalemlerden birinde mühim ve bir ehemmiyetli bir vazife, ehemmiyetli bir memuriyet alanlara mindere çıktı denirdi eskiden. Yine tanzimattan evvel resmi dairelerde memurlar ehemmiyet vermedikleri evrakı veya hükümsüz sayılan kağıtları, dosyaları oturdukları minderlerin altına koyarlardı. Onun için minder altı tabiri kullanılırdı. Sonraları bu tabir yerini hasır altına bıraktı. Bu maksatla devlet kadrosu içinde hasırcı başılık makamı kurulmuştu. İstanbul'da en iyi cins hasır, Rüstempaşa Camii ile Mısır Çarşısı'nın Ketenciler Kapısı arasında kalan sokakta satılırdı. Namaz kılmaya mahsus ipek gibi yumuşak ince hasırlar vardı. Tunus'tan getirilip burada meraklılarına satılırdı. Eskiden hasırda namaz kılmaya makbul tutarlardı. Çünkü Hanefi mezhebinde yerde biten bir şey üzerinde namaz kılmak müstehap görülürdü. Hasır, keten, pamuklu kumaşlar bunun için tercih edilirdi. En çok da hasır tercih edilirdi. Tembellere, halden anlamayıp oturdukça oturan misafirlere mecazen minder çürüttü derlerdi. Erken minderi nedir? Eskiden evlerde, yalılarda, saraylarda sandalye, masa, koltuk gibi eşya çok yaygın değildi. Bundan evvel kullanılırdı. Resmi dairelerde de yüksek memurların oturmasına mahsus bir minderdi. Bir kişilik, etrafı fitilli bir minderdi bu. Erken minderi. Şimdi bazı kanepelerin minderleri bu erken minderine biraz benziyor. Söz arasında altına minder sürüldü denirdi. Bu o zatın hatırlı bir zat olduğunu gösterirdi. İsminden de anlaşılacağı üzere erken minderi ancak ekabirden olanların altına sürülürdü. Arabalara, kayıklara serilen minderlerle huzur derslerinde, sarayda padişahın huzurunda yapılan derslerde hoca efendilerin altlarına sürülmesi merasim iktizasındaydı minderin. Bu minder yüzleri pek fahir, pek gösterişli ipekli kumaşlardan yapılırdı. Tevfik Fikret, birkaç risale, bir iki tasviri yadigar, minderde yerde, bir yığın evrak-ı tarumar diyerek minderi şiire de almıştır. Çocuklar mektebe başlarken amin alayları yapılırdı, mektebe başlama merasimi. Çocuğun mektepte oturacağı minder sıra yok o zaman, kalfa tarafından, yani mektebin kalfası tarafından baş üstünde taşınarak götürülürdü. Minder tedarik edecek kadar hali vakti müsait olmayan çocuklar da vardı. O zaman minder bile kıymetli bir şeydi. Mektebin baş hocası minder parası diye bir miktar para toplardı. Ve o çocuğa minder alınırdı. Bizim nesil, diyor Ragıp Bey, mahalle mekteplerinde minder üzerinde büyümüştür. Zamanımızda minder merasimi Ramazan ayında mukabele okuyan hafızlara münhasır kalmıştır. Mübarek adamdır şu Evliya Çelebi vesselam. Tevekkeli bir Macar alimi, Katip Çelebi ve Evliya Çelebi gibi iki insan yetiştiren millet, yani Türk milleti, medeni millet denilmeye layıktır dememiş. İçim sıkıldıkça, diyor Ragıp Bey, Evliya Çelebi seyahatnamesini karıştırmak mutadımdır. Geçenlerde kütüphanemden rastgele bir kitap çektim. Elime Evliya Çelebi'nin birinci cildi geçti. Gözüme Esnaf-ı İspençiyariyan ve Ot Bulucuyan bahsi ilişti. İspençiyari veyahut Saydalani tabirleri eczacı veya eczacılık manasına gelir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde velev kısmen rivayetlere de dayansa, eczacılık tarihini izah eden bir hayli malumat var. Çelebi'nin rivayetine bakılırsa, Cenab-ı Hak yeryüzünde ne kadar nebat yarattıysa, cümlesi dile gelip ben filan derde devayım diye Lokman Hakim'e söylemiş. Eczacıların piri Mısırlı Zünnün oğlu Hidayetullah'tır. Hazretin asrında otçular kırlardan labada kökü, zater kökü, meyan kökü, lisanı sevr dedikleri öküz dili kökü gibi dertlere deva kökler toplar pazarda satarlarmış. Hiçbir hastalık yoktur ki devası yaratılmamış olsun diye bir hadis-i şerif var. Eskiden tıbbiye ve eczacılık mektepleri açılmadan evvel ilaç yapan ve satan eczacılar havancılıktan, yani eczanelerde havan döven sanatkarlar arasından yetişirdi. Kadırga'da eczacı mektebin ilk Türk mezunu eczacı Hamdi Efendi'ydi. İstanbul'da Mısır Çarşısı, attar dükkanlarının hararetle faaliyette bulunduğu bir yerdi, bir tarih yeridir. İstanbul'da en eski zamanlardan beri ilaç piyasası, daha doğrusu eczacı deposu, bugün bütün ihtişamıyla meydana çıkan yeni caminin yanındaki Mısır Çarşısı'ydı. Ne kökçüler ne otçular vardı orada. Dükkanlarda sıra sıra asılı duran irili ufaklı kertenkele, kaplumbağa kuruları, alelacayip deniz mahlukları, kuşlar, her nevi sürüngenler vesaire bulunurdu. Bundan isimlerine Hipokrat'ın, Batlamyus'un kitaplarında ancak tesadüf edilir. Eski Türk ispençiyarisinin, yani Evliya Çelebi'nin dediği gibi ot bulucu yağının bir müzesidir Mısır Çarşısı. Zamanla eski zevkini kaybetti. İstanbul mahallelerinin üç bariz siması vardı. İmam, muhtar, bekçi. Mahalle, bu üç idari kuvvete tabiydi. Bekçi, imam ve muhtarın müşterek icra kuvvetiydi. Hükümlerini bekçi vasıtasıyla yürütürlerdi. Yani evvel zaman içinde bekçi bir otoriteydi. Bundan başka daha bir nice siyasi, içtimai, dünyevi, uhrevi vazifeleri vardı. Gönül işlerine kadar müdahaleye salahiyetleri vardı. Mahalle bekçileri, umumiyetle mahalle camiine bitişik bir odada yatar kalkardı. Yastığı kıldıktan sonra evvela besmele ile mahalleyi şöyle bir geçti güzar eder, şöyle bir dolaşır, hane kapılarını birer birer yuklayıp açık gördüklerini kapatırlardı. Ayrıca gece oturmasına giden erkeksiz hatunları himaye eder. İcap ederse gidecekleri yere kadar ellerinde cam veya müşemma fener, muşamba fener olduğu halde refakatlerini yapardı. Bekçi geceleri bir yangın zuhur ederse onun hangi semtte olduğunu bülent avaz ile haber verirdi. Bu çok meraklı, çok firaklı olurdu. Gece yarısı tatlı uyku içinde mışıl mışıl uyurken, o da zaten Bizans kilisesi gibi loş, 4 numara petrol lambası ne kadar aydınlatabilirse o kadar aydınlık, işte bu dekor içinde sıtma görmemiş bir hançereden çıkan gür kalın erkek sesi, hem de böyle hecelerini tane tane çıkararak bangır bangır bağırırdı. Siz de yorganın altından ne oluyoruz diye zangır zangır titreyerek kulak verirdiniz. Yangın var. Topkapı'da, Taş Kasap Mahallesi'nde veya Cihangir'de, Pür Telaş Hasan Efendi Sokağı'nda. Memlekette yıllar yılıdır yenilik olsun diye bozulmayan nemiz kaldı. Adetler, usuller, gedikler, gelenekler neler neler hepsi alt üst oldu gitti. Yerlerine konanlar da bir şeye benzemedi. Söylersin maziye hasret derler. Söylemezsin içine dert olur. Çocukluğumuzda mahalle bekçisi şimdiki gibi ceket pantolonlu, belde askervari kayış kemer, al Amerikan tıraş, sözüm ona medeni bir kılık kıyafetle yalnız ay başlarında tak kapı aidat toplayan bir monşer bozuntusu değildi. Efendim bu da kalmadı şimdi. Mahalle bekçileri tamamen kalktı. Bu hatıraların anlatılışı bundan 40-50 sene öncesine aittir. Ve o zaman da bekçiler maaşlarını mahalleliden alırdı. Bak Osmanlılar zamanında da böyleydi ama artık mahalle bekçileri değişmişlerdi. Eski mahalle bekçileri yok. Ragıp Bey sıkma potur cepkenli, belde şal taklidi kuşaklı, başta abani sarık, ayaklarında mest kundura, mevsim kış ise sırtında kurt derisinden koca bir kürk, elde Musa peygamberin asası gibi ucu demirli bir sopa, belinin görülmeyecek bir yerinde piyakasız taşıdığı bir 6 patlar Karadağ tabancası böyle gezerdi. Bu kılık kıyafette olan adama mahalle halkının genci ihtiyarı hürmeten bekçi baba derlerdi. Mahallenin yaşlıları, hatırlıları da Osman Ağa, Mehmet Ağa gibi ismiyle hitap eder, öyle yad eder, iltifat ederlerdi. Bekçi baba, mahallenin emini, en muhtemet bir şahsiyetiydi. Açıkçası mahallenin bir rüknüydü. Protokolde muhtardan sonra gelirdi. Fakat ne de olsa birincilik daima imamda kalırdı. Ben ömrü billah bir bekçinin hırsızlık ettiğini veya mahallesindeki tazelere yan baktığını veya sarhoşluk ettiğini ne gördüm ne işittim. Her evin hususiyetini bilirdi. Her evin kapısı onun için açıktı. Evlerimize önüne bakarak girer, önüne bakarak çıkardı. Kem gözle bakanın da gözünü çıkarırdı. Boğaz'a, Kadıköy'üne falan yazlığa çıkanlar kapı kapamaca çıkarlar, evlerini içindeki eşyasıyla saymadan ona teslim ederler, giderler, dönüşlerinde her şeyi yerli yerinde bulurlardı. Bekçilik bir sanattı, bir meslekti. Devamlı bir baba ocağıydı. O kadar devamlıydı ki ocağa gireni ancak ölüm ayırırdı ondan. Bugün bana oturduğum sokağın bekçisi nedir diye sorsalar bilmem. Değil isimlerini, yüzlerini, biçimini bile bilmem. Nereden bileceğim? Göçebe kuşlar gibi kışın gider yazın gelirler. Ama şimdi bana mesela çocukluğumdaki Kızıl Toprak bekçisini sorsanız ismiyle, resmi tavrıyla, edasıyla size tarif etmeye hazırım. Fethi zamanında mahallede bir otorite olan Bekçi Baba'nın vazifelerinden birisi de mahalle halkından biri dünya evine girerken olurdu. Bekçi Baba düğün evinin kapısında güveyi yerden kandilli bir temenna ile karşılardı. Temenna ne demek? Eskiden Osmanlılarda iki karşılaşan kimseler veya bir küçük bir büyüğün huzuruna çıktığı zaman selam verdikten sonra şöyle rüküye yakın eğilir, sağ eliyle karşısındakinin eteğini etekliyormuş gibi ayağından doğru elini alır, şöyle göğsüne getirir, öper gibi yapar ve başının üzerine koyardı bu. Yani sizin ayağınızın altını ben öperim, kalbimde tutar ve öperim manasına gelip başıma koyarım manasına gelirdi. Buna temenna denirdi. Kandilli temenna böyle yerden yapılanıydı. Onun dışındaki temenna hafifçe öne doğru eğilip eliyle şöyle karşı taraftan sanki etekliyormuş gibi yapıp ağzına götürüp başına götürmekti. Bu normal temenna. İşte Bekçi Baba da güveyi böyle karşılıyor. Zavallı güvey bir doğduğunda, bir öldüğünde, bir de evlendiğinde bu kadar zaten itibar görür. Kandilli temenna ile karşılanıyor Bekçi Baba tarafından. Haraya tosun salar gibi saldıktan sonra kapının önünde hazırlanan sandalyeye Bekçi Baba kurulup oturur. Alan evinden Samsun'un tel tel tütününden yaptığı dolma kadar sigarasını keyifli keyifli Yasemin çubuğuna koyar tüttürür. Kahve, şerbet, mevsim kış ise sahlep, yaz ise dondurma hep düğün evinden gelir. O esnada sopası da yanı başında, kandilli yazma mendili omuzunda atılı. O sopa hiç eksik olmaz bekçilerin elinde. Hindenburg'un maraşellik asası gibidir. Sopa diyorsam sakın şimdiki polislerin elinde gördüğümüz iki numara faber kurşun kaleme benzer tüttürü Leyla bir cop zannetmeyin. Askerlik yapanlar bilir, uçak savar topunun namlusu kadar azametli bir sopa. İhtimal ki o devirde hırsızlığın az olmasının sebebi Zulacıların bu koca merteği gözlerine yediremediklerinden olacak. Çünkü bir yiyen geçenlerde Fatih'te çöken çalma çimentodan yapılmış apartman gibi oturduğu yere yığılıp kalırdı. Ve artık onu 40 operatör bir araya gelse kurtaramazdı. Hiç şaşmayın, mübarek cennetten çıkmadır. Nus ile yola gelmeyenlerin hakkı kötektir lafı, laf diye söylenmemiş. Evet, bekçibaşı deyip geçmeyin, bekçi vakti zamanında bir otoriteydi. Her işe o bakardı. Mahalle halkından biri evlenirken, dünya evinin kapısının önüne teşrifat nazırı gibi kurulması, öyle hatırlı misafir hanımlar geçtikçe, kocalarının, dayılarının rütbesine, mevkiine, esnaftan, tüccardan ise piyasadaki itibarına, pazardaki itibarına göre gemilerdeki top atışı ile amiral karşılanır gibi sopasını yere vururdu. 2, 3, 5 güm güm, daha büyük mevki sahibi ise daha çok güm güm. Hem de acele acele birbiri üstüne sık sık vurarak geleni şanı ile mütenasip içeriye buyur eder haber verirdi. Bekçi Baba'nın bir de uhrevi vazifesi vardır. Evlerden ırak olsun. Bu biraz firaklıdır ama ne yapacaksınız, bir vazifedir, görülecek. Dünya evine girenin günün birinde o evden çıkması da mukadderdir. Her girişin bir çıkışı, her sefanın bir cefası vardır. Her yeni eskir. Her doğan kişi dünyaya kazık kalksa neuzübillah, Atlantikler tarla olsa ekmek yapacak buğday yetişmezdi. Cenab-ı Hak ne ilerse güzel eyler demişler. İşte evden bir vefat oldu mu Bekçi Baba o iş, cenaze işlerine bakardı. Efendim, hocayı çağırmak, doktoru çağırmak, mahalle doktoruna gidip rapor almak, mezar yerini ayarlamak, eştirmek, tabutu çıkartmak, hepsi Bekçi Baba'nın işiydi. Eski bekçilik az çok bir zeka isterdi. Mahalleyi kollamalı. Kim hastadır, kim yatalaktır. Hangi eve doktorlar dadanmış. Kim yüzünü hazrete çevirmiş. Kimin gözü toprağa bakıyor. Bunları bilmeli, kulağa girişte olmalıydı. Hoş, o zaten evlerin hususiyetini, içini dışını evvelallah bilirdi. Arife tarif istemez. Evlere şenlik. Mahallede vefat vukua geldi mi, imamla bekçinin işi vardı. Gerçi biraz yorucu, biraz da üzücü bir işti ama, cenazeyi rahat döşeğine yatırmak, çeneciğini bağlamak, mevta erkek ise bekçi babanın işiydi. Kadın ise bu vazife mütehassıs yaşlı hanımlarındı. Bekçi baba doktora koşar, defin ruhsatnamesini alır, o soğuk neva tabutu teneşiri ısmarlar. Rahmete kavuşan, ebediyen içinde yatacağına göre servi ağacından olmasına, uzun veya kısa düşmemesine, dar veya geniş yapılmamasına dikkat eder. Koca kazanı sırtlayıp eve getirir. Evde tonlarla odun veya sabun olsa da, bu son banyoya mahsus şeyler mutlaka çarşıdan tedarik olunur. Derken, nefes nefese Mısır çarşısına koşar. Kınasından, kafurusundan, öt ağacından tutun da, ölünün lüzumuna binaen ötesine berisine tıkılacak pamuğuna kadar icap eden bütün ahret edevatını, takım taklavatını hep o fukara adam tedarik eder. Şimdiki gibi öyle her şey Amerikan kârı konserve halinde bulunmazdı. Durun, daha çilesi dolmadı. Alayın peşine düşecek. Merhumun vasiyeti gereği cenaze surların dışındaki Merkez Efendi'ye mi gidecek? Yoksa Eyüp Sultan'da Pierre Loti kahvesinin arkasında Karyadı Baba mezarlığına mı götürülecek? O da bekçi babanın bahtına. Tabii bunlara şimdiki gibi Fordlarla, Cadillaclarla gidilmezdi. Şanlı piyade. Hepsinden firaklısı, avdette ölünün evinin kapısına baş sağlığı için varıldıkta bir miktar ağlanacak. Eğer erbap bekçi ise ağlarken, aman efendim rahmetli öyle bir toprağa düştü ki görmeyiniz, Allah cümleye nasip etsin, mübarek toprak değil sanki Mekke kınası diye, ahireti hakkında sanki teminat verir gibi konuşurdu. Nasıl, var mı şimdi böyle diplomat? Yalnız aybaşı oldu mu çat kapı, tokayet lirayı, arkasından uzun bir düğüt. Nerede o eski bekçi babalar? Bekçi babanın bir fiyakalı vazifesi daha vardı ki, bunu ifa ederken keyfinden dört köşe olurdu. Bütün askerliği boyunca onbaşılıktan daha ötesini rüyasında bile görmemiş, yüzbaşının atının kuyruğuyla bir hizada yürümeyi cana minnet bilmiş bekçi baba, yangınlarda semte gelen itfaiye taburu binbaşısının kır atının önüne cakalı cakalı düşer, sopası koltuğunun altında olduğu halde taburu yangın yerine götürürdü. Eğer tabut transit geçiyorsa mahalle hududuna kadar teşhi etmek, işte bunun fiyakasına doyum olmazdı, Sultan Selim'e vezir olmak gibi bir şey. Ramazanlarda ise muazzam bir davul boynuna takar, Sultan 4. Murad'ın mehter başısı gibi bir eda ile gümbür gümbür mahalleyi dolaşırdı. Bayramlarda topladığı bohçalar dolusu hediyelerle de bir yıllık yorgunluğunu çıkarırdı. Ramazan ayı olduğu usulen ispat olunup da muhtelif semtlerden atılan topları işiten mahalle bekçileri, bir seneden beri duvarda asılı duran davullarını kaptıkları gibi sokağa fırlar, semt halkına Ramazan ayının geldiğini bildirirlerdi. Bekçi babanın Ramazan ayı olduğunu gümbür gümbür ilan ettiği akşam gözümüz hiçbir şey görmez, kendimizi sokağa dar atardık. Bir seneden beri yolunu gözlediğimiz sevgiliyi arardık. Tokmak dan da da dan dan, dan da da dan dan diye inip kalktıkça biz de çocukluk şevkiyle hop hop oynardık. Hep bir ağızdan ahengine uygun maniler, şarkılarla bekçinin peşi sıra mahalleyi dolaşırdık. Çocukların şevki ve heyecanı ile bekçi de coşardı. Elindeki tokmağı öyle hızla indirirdi ki pencereler bile zıngır zıngır zıngırdardı. Malumdur bekçi manileri, Ramazan manileri. Bu aya sultan ayı derler, kaymak ile baldan yerler. Ezelden adet kılınmış, bekçiye bahşiş verirler. Duvardan kedi atladı, bekçinin ödü patladı. Merak etme bekçi baba, bey kesesini yokladı. Besmele ile çıktım yola, selam verdim sağa sola. A benim devletli sultanım, Ramazan'ın mübarek ola. Bekçi baba fırsatı hiç kaçırmaz, bal alacak çiçeği bilirdi. Mesela debdebeli bir paşanın kapısına gelince sureti mahsusada dururdu. Vakti şerif hayrola, geldim kapınıza paşa, vurdum ayacığımı taşa, bekçi arbaham kölen, duacıdır sen bin yaşa, nevinden maniler söyleyerek sahura kadar dolaşırdı. Biz de bekçinin peşi sıra mahalleyi dolaştıktan sonra evlerimize döner, sahur sofrasına otururduk. O günlerde bir günmüş meğer, şimdi ancak lakırdısı ile geçiniyoruz. Değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Ragıp Akyavaş'ın bazı eski İstanbul hatıralarını sizlere naklettik. Önümüzdeki hafta bir başka hatıralar programında başka hatıralarla bu düşünceye dek hoşça kalın.
Hatıralar.